Pittsburgh'a gelip de Cathedral of Learning denilen yapıyı görmemek imkansız. Çok enteresan. Kısaca bilgi verir misiniz?
Bu yörede, Batı Pennsylvania'da ikinci en çok görülen mimari eser. Birincisi, belki okuyucularınız duymuştur, Falling Water diye Frank Lloyd Wright'ın bir yapıtı vardır. Bu çok meşhur bir
şelale ev.
Şelale ev vardır, evet. O bir numara, bu da iki numaradır. Yani bir numarayı çok önemli bir binaya kaptırdığı için o kadar sakıncası yok. Sizin dediğiniz gibi çok görülen, herkesin gördüğü bir yerdir. Bu kadar revaçlı olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, Batı Pennsylvania'nın tarihçesinde Avrupa'dan gelip yerleşmiş onlarca değişik kökenli insanlar var. Batı Avrupa olsun, Doğu Avrupa olsun, buraya gelip buradaki çelik endüstrisinde iş bulmuşlar. Tabii Türkiye'den de çok gelenler olmuş. Yunanlar, Ermeniler, daha çok Türkiye değil de Osmanlı döneminde diyelim, gelip burada yerleşmişler ve onların da odaları var. Hepsinin bir odası var.
Binanın bir bölümünü kente yaşayan etnik gruplara ayırma fikri kimden geliyor? Ha, bu olağanüstü bir fikir.
Bu olağanüstü bir fikir. Bu aslında tam ismini veremeyeceğim ama o zamanki rektör diyor ki bu odaları diyor Pittsburgh'ün gelmiş yerleşmiş çeşitli milletlerine atfedelim. Onlar versinler parasını yapsınlar ama biz idame ettirelim ve bakalım bu odaları, bu bina ayakta durduğu sürece bakımını yapalım.
Ömer Bey, ben o dersliklerin hepsini teker teker gezdim ve hayran kaldım eşimle beraber.
Bravo.
Bazıları bana derslikten çok temsil ettiği etnik grubun hayali dersliğini yansıtıyor gibi geldi.
Evet.
Özellikle Afrika dershanesi, Hint dershanesi, Yahudilerin dershanesi. Evet. Bir koşul yok galiba ille de.
Şöyle bir koşul var. Yani bu sizin algıladığınız boyut hakikaten geçerli bir gözlem. Şöyle bir şartları var. Bu yapılan oda, derslik, üniversitenin kurulduğu 1778 senesinden önceki durumunu tasvir etmesi lazım. Yani ortaya çıkarması lazım.
Evet,
yani
evet.
Böyle tarihi bir referans şart koşulmuş. Onun için bu şeyi görüyorsunuz, yani tarihi boyutu. Ama bunun yanında her odada projeksiyon olsun, dijital şeyler olsun, bunların hepsinin olması öngörülüyor. Çok güçlüklerle bu noktaya getirebildik.
Mali güçlükler mi?
Hayır, idari ve kişisel sorunlar yarattı Pittsburgh Üniversitesi. Bunu uzun sürmesinin bir nedeni, Türkiye'den bizim marangozların yapmasını istedim. Çünkü kündekari koyuyoruz. Yani kündekariyi bizimkiler bilir.
Evet.
Onları da ihaleye dahil etmeye çalışıyorum. Yani Amerika'dan da dahil ediyoruz, Türkiye'den de dahil ediyoruz. Adam kalktı dedi ki, "We can't work with Turkish contractors," dedi. Niye Türklerle çalışamayacağız? Şimdi adamlar da mesela Türkiye'yi bilmiyorlar, tanımıyorlar. Bazılarında da tabii şey var.
Etnik husumet mi diyelim?
Etnik husumet var.
Evet.
Onu da maalesef yaşadım. Ama bunları fazla şey yapmak istemiyorum. Şimdi tam olumlu bir noktadayız.
tabii.
İnşaat başlamış vaziyette. Müsaadeyi nasıl aldık üniversiteden, onu da söyleyeyim size. Çünkü bir müsaade almak için burada bir etnik Türk grubunun bulunması lazım. Biz başvurduğumuz zaman 2001 senesinde böyle bir grup pek yoktu. Ben buradaki telefon rehberini açtım ve Türk ismi altındaki kısma baktım. 50-60 belki 100-150 tane şey var. Türk'le başlayan isim var. Ben bunu rektöre yazdığım zaman dedim ki, bakın Osmanlı devrinde Amerika'ya göç etmiş birçok insan ellerinde bir Osmanlı pasaportuyla gelmiş ve üzerinde Arapça bir yazı olduğu için isimlerini doğru dürüst okuyamamışlar ve bu adamlara Türk demişler. Hakikaten bu doğru.
Tabii. Evet.
Türk demişler ve Türk Türk derivasyonunda olan bir sürü isim var. Dedim bunların hepsi bizim vatandaşımız. Ondan sonra tabii bir de güncel yeni gelmiş insanlar var. Bunları göstererek bu müsaadeyi aldık ve rektör çok güzel bir mektup yazarak bizi davet etti. Para meselesine başlayayım. İlk bağış Sayın Süleyman Demirel. Burada üniversiteye geldiği zaman bir hastanesi var üniversitenin. Orada tedavi görmüştü. $15,000 kadar bir parayı üniversiteye bırakmış.
Ama çok güzel.
Ne amaçlı olduğu belli değil. Amacı yok. Biz dedik biz buna amaç koyalım dedik. Bu parayı bize verin. Demirel de kabul etti.
Evet.
Ve $15,000 başladık. Ondan sonra içimizde çok zengin olmasa da yürekleri çok zengin olan arkadaşlar var. Mesela Şakir Oğuz Bey $10,000 verdi. ablak ailesi, onların pizza şeyi var. Çeyni var burada. Evet. Onlar 20 bin dolar verdiler. Fakat en büyük bağışı tabii şeyden aldık. Sayın Asım Kucabıyık. Belki bilirsiniz. Borusan şirketinin kurucusu ve şu anda da hani emekliye ayrılmış ama onların vakfının başında. Asım Bey büyük bir jestle bize 50 bin dolar verdi. Bu sırada bir de şey girişimi yaptık. Türkiye Tanıtma Fonu. Türk Sefiri. Nabi Bey Dışişleri Bakanlığı'ndaydı. Ben gittim kendisiyle görüştüm. Türkiye Tanıtma Fonu'na başvurduk. Ve 150 bin dolar müjdeyi de o kendisi bana vermiştir. Hmm, 150 bin dolar da oradan aldık. Bütün bunları buradan, Türkiye'den ve buradan hem kişilerden hem de vakıflardan. Mesela Heinz Vakfı vardır. Çok meşhur Amerika'da.
Tabii.
Onlar 10 bin dolar verdiler. Hepimiz de tabii verdik.
Şöyle ne kadar bir paradan söz ediyoruz? Yarım milyon doları buldun mu?
Yarım milyona yakın. 465 bin dolar.
Şu anda projenin aşamasında inşaat başladı mı bilfiil?
İnşaat bilfiil başladı ve tabii neşeme diyecek yok. Çünkü çok zorluklarla geldik bu noktaya. Fakat inşaat 30 Haziran'da başladı.
Türk Odası bitince nasıl olacak Ömer Bey?
Türk Odası'nı biz eski Türk Baş Odası denilen modele göre tasarladık. Bu Baş Odası hemen hemen bütün yörelerimizde var. Yani tam Maraş'tan Sofya'ya kadar. Avrupa'da da var örnekleri. Bilmem Safranbolu'daki evleri hiç gezdiniz mi?
Evet, gezdim.
İşte oradaki model. Çepeçevre sedirler odayı tarifliyor. Alçak tabii bu oturulacak yerler. Pencereler ve dolaplar duvarı teşkil ediyor. Onun üstünde de bir ışıklık gibi bir seviye var. Tabii yerden bir basamakla kaldırılmış bir mekan. Böylece ayakkabılar çıkıyor dışarıda falan filan. Biz bunu tabii maalesef burada uygulayamıyoruz. Sadece sembolik olarak bir yükselme var şeyde.
İç mimari unsurlar ahşap mı olacak?
Ahşap yaptık. Şimdi orada kullanılan ahşaba bakarsanız böyle bir desenli bir durum vardır. Onun ismi Kündekari. Ben Türkiye'deki Kündekari merkezlerini gezdim. Yani merkez dediğimiz yapan insanlar var. Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da, Safranbolu'da yok. Bu üç merkezdeki ustalarla görüştüm ve bunların hepsini ihaleye davet ettik.
Çini olacak mı?
Çinimiz şöyle, odanın giriş mekanı bir ince uzun galeri, tanıtma mekanı. Orada seramik tile, daha çok Çin'den çok seramik tile. Bunların üzerine Türk tarihindeki önemli dönemleri sanat eseri olarak resmetmiş insanlardan örnekler aldık. Mesela Mehmet Siyah Kalem vardır, bilir misiniz? Sizin adaşınız.
Evet. Hayır, evet.
Mehmet Siyah Kalem Orta Asya'da 12. 13. yüzyılda perspektif resimleri çizerek Rönesans'tan önce perspektifi yaratan ilk ressamlardan bir tanesidir. Bunu koyuyoruz ki çünkü bu odada anlatılıyor. Ondan sonra Uygur prensesleri, şimdi her ne kadar Türkleri böyle çok küçük bir çerçeve içinde görmek isteyenler varsa da biz bu çerçeveyi çok açtık. Uygur Türkü dedik ve Uygur prenseslerinin resmi var. Sultan Süleyman'ın bir minyatürü var. Ve tabii Atatürk'ün bir resmi var. Her ne kadar bu 1778'den sonra olmuş bir olay da olsa biz onu önemli bir öğe olarak koyduk. Atatürk belki bilirsiniz, meşhur bir resmi vardır. Kara tahta önünde alfabeyi açıklar Türk halkına.
Latin alfabesini tabii.
Evet. Şimdi bu tabii derslik olduğu için biz dedik hani Atatürk yine de en büyük hoca olarak, öğretmen olarak burada baş köşeyi almalı.
O da ne zaman hazır olacak, ne zaman gelip göreceğiz?
Şimdi o da Kasım ayında hazır olacak. Sizi davet ediyoruz inşallah Şubat ayında açılış törenine.
İnşallah. Ömer Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim.